Dileriz öyle olur. Ağzına sağlık. Kardeşler, sizlerle birlikte olmak çok güzel. Rabbin sözüne birlikte bakacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elçilerin işlerindeyiz. Bildiğiniz gibi eski anlaşmada yaratılış neyse, yeni anlaşmada da elçilerin işleri bir nevi o. Tanrı'nın halkına, Adem ve Havva'ya, çocuklarına emanet ettiği bir bölge. Şimdi de elçilerin işlerinde de İsa Mesih'in havarilerine emanet ettiği bir yer, bu dünya. Onları beklemelerini söyledi birinci bölümde. Dedi burada bekleyin, kutsal ruh gelecek ve sizi bu işi yapabilir hale getirecek. Size vereceğim görev o kadar yüksek, o kadar büyük, o kadar zor bir görev ki sizin gücünüz yetmeyecek. Tanrı'nın da böyle bir çalışma şekli var. Bize bazen bir vizyon verdiğinde, bir yönlendiriş verdiğinde bizim gücümüze, bizim şu anki karakterimize, bizim kim olduğumuza, şu an kim olduğumuza değil de zayıf olan biz, güçsüz olan biz artı onun ruhu, onun gücü ile ne yapabiliriz o önemli. Tanrı ona bakarak veriyor. Yani güvendiği kişi sen, ben değil, kendisi, kendi gücü. Her şeyi yapabilecek olan kendisi zaten. Fakat bence Hristiyanlığın bu yaşam şeklinin en önemli yerlerinden bir tanesi, Tanrı bize muhtaç değil, bize ihtiyaç duymaz. Her şeye gücü yeten egemen Rab'dir deriz. Fakat seni ve beni kullanmak ister. Öyle ki sen ve ben hem ondan duyalım ama aynı zamanda sadece duymakla kalmayalım. Sadece alıcılar değil böyle devamlı gideyim de kilise bana şunu versin, kilise öğretsin, kilise şöyle yapsın değil de. Öyle ki ben alıp etrafımdaki insanlara dokunayım. Dua ettiğimiz gibi onlara ışık olalım, esenlik olalım. Özellikle Orta Doğu'da yaşayan insanlar olarak ne kadar da kendimizi Avrupa'nın bir parçası olarak görsek de bu olaylar olduğunda hemen bir anda yerimizi biraz daha iyi öğreniyoruz. Etraf kaos dolu. Burada ışık olmak. Nasıl ki İsa Mesih yine geldiğinde Orta Doğu'da kaosun içinde köle olarak bir nevi vergilendirilmiş Yahudi halkın arasında çok büyük bir imparatorluk eziyor halkı. O duruma geliyor ve Petrus'a, havarilerine hani saklanan, onu inkar eden, onu yalnız bırakan o havarilere dönüp sizin için çok önemli bir görevim var. Yapamayacaksınız ama sizi asla yalnız bırakmayacağım. Nasıl yapıyor? Kutsal ruhunu veriyor dedik birinci bölümde. İkinci bölümde ise o kutsal ruhun verildiğini, sonra da bir görevlendir bir değişim olduğunu görüyoruz. Nelere baktık? Üç şeye baktık. Kilise olmanın anlamına baktığımızda kilise neydi o ikinci bölümde? Kutsal ruh verildiğinde ne durumdalardı? Yürek tutumları neydi? Ona baktık. Neydi? Üç şey söyledik. Öğrenen bir toplum var, topluluk vardı. Kutsal kitabı çalışıyorlardı. Rabbin sözüne bakıyorlardı. Çünkü Rabbin sözü aracılığıyla sadece Tanrı hakkında bilgi edinme değil, bilmediğimiz dillerde ayet ezberleme değil, Tanrı'yı tanıdığımız, onun karakterini yansıtan sözlere baktıklarına inanıyorlardı. Tanrı'yı tanıyorlardı. Öğrenen bir topluluktu. Sonra seven bir topluluktu. Yani sadece bilgi değil, aynı zamanda yürek. Nasıl seviyorlardı? Paylaşlık vardı. Kilise olmanın, bir araya gelmenin en güzel yanlarından bir tanesi sadece öğrenme değil. Çünkü öğrenebilirsin. Eve gidersin, çalışırsın, öğrenebilirsin. Yalnız başına sevemezsin. Bir topluluk olduğunda ne oluyordu? Bu kardeşin ihtiyacı var. Ve Rab bana bir şey emanet etti. Ve ben de bazen şey olabiliyor. Ya Rab bana büyük bir armağan verdi. Güzel bir hikaye verdi. Güzel bir olay oldu hayatımda. Aha, Rab bana verdi. Evet sana verdi. Ama sende kalması için vermedi. Sana verdi. Çünkü senin gibi aynı acıyı tatmış, aynı zorluklardan geçen insanlar var. Ve Tanrı o kişileri de seviyor. Senin sevdiği gibi. O kişileri nasıl sevecek? Onu tanımayan, onunla bağı olmayan insanları nasıl sevecek? Sevdiği kişiler aracılığıyla. Seni seviyor, sana maddi bir güç mü verdi? Ve maddi güç vermediği başka bir kişi mi var? Seni seviyorum, ihtiyacın olan her şeyi karşıladım ve karşılayacağım. Parana güvenme. O parayı şimdi git şu kardeşine ver bir kısmını. Ki ihtiyacı karşılansın. Ya da zamanın, bolca zamanın var. Belki maddi gücün, sorun değil. Her şey, Rab ne verdiyse ondan sorumluyuz. Rabbim vermediği şeyden sorumlu değilsin. Ama Rab ne verdi sana? Zamanın var. Şu kardeş çok zor bir durumdan geçiyor. Yanında birinin durması gerekiyor. Onu tutması, onun için dua etmesi gerekiyor. Ve sana da zaman vermiş Tanrı. Belki o kadar çalışmaya ihtiyacın yok. Ya da emekliye ayrıldın artık, böyle bolca zamanın var. Diyor ki şu kardeşin senin duana ihtiyacı var. Şu kardeşin yanında olmasına ihtiyacı var. Sonra da tapınan bir topluluk. Öğrenen, seven ve tapınan. Bir araya gelerek Rabbin iyiliklerini hatırlayarak ona tapınan bir topluluk var. Biz neydik? Bu geçtiğimiz hafta sonu boyunca, cuma ve cumartesi boyunca çok güzel ilahiler yazma fırsatımız oldu. İlahi yazma seminerimiz oldu. Sevda kardeşimiz de Bursa'dan katıldı aramıza. Birlikte 30'dan fazla ilahi yazıldı. Melodisiyle, müziğiyle birlikte en azından başlangıcı, temeli atıldı. Aynı şekilde onlarca ilahinin de bir başlangıcı yapıldı. Sözleri yazıldı. Oradaki ilahilerden bir tanesi de kim olurdum eğer sen olmazsan. Biz bunu hatırladığımızda yüreğimiz şükürle dolmalı. Onsuz, onun kurtuluşu, onun sevgisi, onun o bedeli ödeyişi olmasaydı bizler ödeyecektik o bedeli. İyi ki ödemek zorunda değiliz. Ve bunu gerçekten yürekten hissettiğimizde, sadece böyle dini bir evet beni kurtardı değil de ya ben ne olurdum onsuz dediğimizde, ya Tanrı, o sevecen Tanrı benim çocuklarımla bıktığım gibi benimle bıksa ne olurdu diye düşündüğümüzde işte o tapınma doğal olarak doluyor. Akıl, kalp ve ruh. Bugün de aslında her tarafta olduğu gibi, bugün de dünyada da bir arayış içindeyiz. Ben böyle bir topluluk nerede bulabilirim? Eğer yani yaşadığınız bölgeye göre değişir ama bu topluluklar devamlı, bunun sahteleri vardır. Neler vardır? Mesela bir çok güzel işler yaparlar. Yanlış anlamayın beni. Sahteleri derken kötü anlamda sahte değil. Yani o en üst şeye ulaşmak için, o topluluğa ulaşmak için çabalarımız vardır. Onu görürüz. Şey gibi düşünün, Babil Kulesi gibi düşünün. Tanrı'nın istediği bir egemenlik var. Ben onu istemiyorum. Tam o zaman onun benzerini yapalım. Çok gruplar kurabiliriz. Bir araya geliriz. Ya şunun için bir şeyler çabalayalım vesaire. Deneriz. Çünkü yüreğimizde böyle bir topluluğa ihtiyaç var. Sen ve ben yalnız olmak, kendi köşeme çekilip tek başıma kalmak için yaratılmak, topluluk için yaratıldık. Ve devamlı yüreğimiz arayışta. İşte üçüncü bölümde böyle bir yerde geliyor. İkinci bölümde Tanrı'nın ruhu veriliyor, güç veriliyor. Üçüncü bölümde ise bu taşıyor. Sadece vaazla değil, bunun taşısına bakacağız. Sadece bir kısmını okuyacağım, ondan sonra Rabbin sözünü çalışacağız. Şöyle diyor, üçüncü bölüm birden başlayarak. Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus da Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus da Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı. Yürümeye başladı, yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Ya Rab, senin sözün geçmeyen, eskimeyen, değişmeyen sözün. Ve bizler de limitliyiz. Yüreğimiz sevinçle, kaygıyla, korkuyla birçok şeyle dolu. Hemen hemen hepsi geçici. Hiçbirinin garantisi yok.
doluyuz. Gel şimdi ya Rab, yüreklerimizi arındır. Yer yap. Öyle ki senden duyalım Rab. Öyle ki değişelim, öyle ki böyle kalmayalım. Çünkü biliyoruz ki senin ruhun da böyle bu niyette değil. Senin sözün değiştirir, senin ruhun değiştirir, güç verir. Bu nedenle önündeyiz, diliyoruz çünkü muhtacız. İhtiyacımızı görüyoruz, ihtiyacımızı kabul ediyoruz. Ve biliyoruz ki sen de bizimle burada birliktesin. Gel sözlerini bize öğret. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Kardeşler demiş bir teolog. Yaratılış 2, kilisenin kalbi. Yaratılış 3 ise kilisenin ayaklarıdır. Elçenişleri 3. Neden? Taşıyor. Ama çok ilginç bir şey, detay var orada. İlk ayet. Hafif biraz gizli kalıyor orada. Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. Bazen şey sanırız, yani havariler Hristiyan oldu bir anlamda, Mesih talebesi oldu, bütün pratikler dışarıya. Artık biz kiliseyiz, biz yapmak zorunda değiliz. Fakat görüyoruz ki kilisenin bir düzeni var. Kilisenin liderlerinin bir düzeni var. Bir alışkanlıkları var. Saat 3'te dua vakti. Hadi gelin dua etmeye gidelim. Bu da bizim için aslında çok değerli. Fakat buradaki elbette en önemli durum, o sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağı siz de görmüşsünüzdür değil mi? Belki sabah erken saatlerde bir yere gidiyorsanız bir kötürüm olan bir çocuğun, bir adamın, en azından ben çocukken görüyordum, bir caminin önüne, çarşının en yoğun olduğu yere ya da köprünün tam böyle yaya geçirinin çok yoğun olduğu yere bırakıldığını görmüşüzdür. Dilensin diye. Para bulması için. Çalışamıyor ya da çalışamayacağı düşünülüyor. Ve o kişi tek yapabileceği şey o. Ve oraya dilenci olarak koyuluyor. Ve burada bulunan kişi de öyle. Tapınağa çok yakın, tapınağın dışında. Ve orada dileniyor. Düşünün, hayatınızın bütün amacı, insanlara bakış açınız, insanlara bakma nedeniniz, acaba onlardan ne alacağım? Böyle bir muhtaçlık, böyle bir ihtiyacının farkındalığı. Elbette modern dünyada onlara, o kişilere baktığımızda, o ihtiyaç dolu insanlara baktığımızda, bilmiyorum düşünceleriniz nedir? Belki o haberleri görmüşsünüzdür. Böyle aşırı dilenip bizden daha fazla parası olan kişileri görmüşsünüzdür ve yüreğiniz sertleşir. Ya hepsi? Hepsi mi böyle? Ne kadar da o kişi o durumda yaşayarak o kadar para edindiyse, hiçbirimiz o para karşılığında o durumda olmak istemeyiz. Onun zorluğunu hayal edebiliriz. Öyle bir yaşamın. Adana'da büyüdüğüm için o sıcağın alnında, o güneşin alnında, o dilenme, o ihtiyaç, o her şey olabilir. Düşünsene kötürüm. Şey yok yani, kaçacak bir yeri yok. Biz hep o para tarafını düşünürüz ama bayağı bir ihtiyaç içinde. Ve Petrus ve Yuhanna dua etmeye gidiyorlar birlikte. Ve giderken tapınağa girmek üzere olan Petrus'a Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'a Yuhanna ona dikkatle baktılar. Bazılarında kullanıyorum bu Grekçe kelimeleri ama ben de öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden sizlerle birlikte öğreniriz. Burada geçen kelime atenizo. Grekçe'de atenizo. Anlamı gözlerini dikmek, tüm dikkatiyle odaklanmak, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyip sadece o kişiye kilitlenmek. Bir dilenci gördüğünüzde sizin yaklaşımınız nedir? Ya da benim yaklaşımım nedir? Ya da çevremizdeki insanların, bazen öyle sorarlar ya, direkt insanlar kendileri hakkında konuşmak istemez. Çevrenizdeki insanların tepkisi nedir diye sorarsam belki daha kolay olur. Nedir? Gözlerimizi böyle kaçırırız. Bakmak istemeyiz. Camın kenarına geldiklerinde sanki gerekirse telefonda konuşuyormuş gibi bir şekilde odaklanmak istemiyorum, bakmak istemiyorum. Bakarsam bu sefer daha da isteyecekler. Ki burada da o oluyor. Dönüyor, bakıyor. Ve adamın düşüncesi ne? Hemen sonrası adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti bu sefer. Onlar gözlerini dikiyor. Adam onların gözlerine dikiyor. Neden? Acaba ne verecekler? Hazır. Yani buradan bir pay çıkarmak, kutsal kitap şunu öğretiyor, dilenmek hakkında, dilenmemek hakkında demiyorum. Sadece buradaki dinamikleri anlarsak, Petrus'un vaazında söyleyeceği sözleri daha iyi kavrayabiliriz. Bir adam var, kötürüm, kendisini taşıyorlar oraya dilenebilsin diye. Petrus ve Yuhanna var, dua etmeye gidiyorlar. O sırada adamı görüyorlar, insanların yüz çevirdiği, bakmadığı, genellikle hijyen anlamında da iyi olmuyor. Bu nedenle yaklaşmak istemeyip, koklamak istemediğin kişileri Petrus ve Yuhanna o kişilere bakıyor. Bilmiyorum eğer bu merhamet hizmetleri denilen olay vardır. Yani aç, ihtiyacı olan, hasta kişilere destek olmak için farklı zor durumda olan, kendini böyle bir muhtaç, bir ihtiyaç içinde olan insanlara yardım ederken çok farklı öğretiler vardır. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ve çoğu kişi burada Petrus ve Yakup'un, Yuhanna'nın yaptığını öğretir. Der ki, o kişi yıllardır orada, yıllardır ihtiyaç içinde, insanlar bakmıyor yüzüne, parasını atarken bile. O utançla, yani böyle bir insan var karşında, böyle yaşıyor sabah akşam ve ben bir şey vereyim ki oradan uzaklaşayım hızlıca. Öğretilen şeyden bir tanesi şudur. O kişinin en ihtiyacı olduğu şey bir insan yerine koyulma. İnsan yerine koyulmak da insanların gözlerinin içine bakarak, onlara nasıl ben sevdiğim insanların yüzüne bakarak, gözlerine bakarak değer veriyorsam, çünkü öyle öğretilir bize değil mi? Bir saygı duyduğun kişiye, sevdiğin kişiye gözlerinin içine bakarsın paylaşırken, konuşurken. Ve aynı şekilde Petrus ve Yuhanna da yapıyor. Gözlerini dikiyor. Kutsal kitabın diğer yerlerinde nasıl kullanılıyor bu ayetler biliyor musunuz? Atenizo. Elçiler İşleri 7:55. İstefanos taşlanırken gözlerini göğe dikti. Atenizo. Tanrı'nın görkemini gördü. Ve aynı zamanda eski anlaşmaya baktığımızda da yeni anlaşmada da bu gözlerini dikmek. Mesela Luka 4. İsa havrada Yeşaya tomarını okuyup yerine oturduğunda havradaki herkesin gözleri ona dikiliydi. Yani bir beklenti var. Tanrı ile olan bir ilişki için kullanılıyor normalde bu kelime. Ve bu sefer Tanrı'ya bakış açısı, yani baktığımız gibi Petrus ve Yuhanna o ihtiyaç içinde olan kişiyi görüyor. Gözlerini kaçırmıyor. Acaba benden ne isteyecek? Bir sefer verirsem daha fazla isteyecek mi? Değil de ona Tanrı'nın suretinde yaratılmış kişiler olarak değer veriyor. Kilise taşıyor. Ve sonrasında neler oluyor? Ona bakalım birlikte. Petrus, bende altın ve gümüş yok. Ama bende olanı sana veriyorum. Elbette adamın ihtiyacı para. Elbette altın veya gümüş değil. Yani düşünün, altın veya gümüş bir dilenci, kendilerinde olmayan bir şey çoğu insan o zamanlar. Mümkün değil. Fakat burada bir ilan var. Senin istediğini düşündüğün şey bende yok. Senin ihtiyacım dediğin şey bende yok. Bazen Tanrı'ya geldiğimizde de, kiliseye geldiğimizde de buraya çok farklı nedenlerle gelir insanlar. Ramazan abi nasıl Hristiyan olduğundan bahsederken kiliseye gelme amacını biriyle evlenmek için geldiğini söyler. Ben bir kendime bir eş bulayım diye. Hristiyan değil. Ama diyor ki kiliseye gideyim oradan bir eş bulayım diye geldiğini söyler. Buraya para almak için gelenler var. Buraya kendi inancıma, geçmiş inancıma baş kaldırayım. Müslümanları sevmiyorum. Karşı tarafta kimler var? Hristiyanların yanına geleyim diye gelmek isteyenler var. Annesine babasına baş kaldırmak için gelenler var. Ya onlar çok aşırı dindar Müslüman, onlara daha nasıl böyle gözlerine sokabilirim, böyle bir artık onların yolundan gitmeyeceğimi, Hristiyan olayım. Bu nedenle gelenler var. Farklı farklı nedenlerle insanlar kiliseye geliyor. Size sormayacağım ama düşünün. İlk kutsal kitabı okuduğunuzda, ilk Hristiyan kelimesini duyduğunuzda, aklınızda canlanan, ben günahkarım, Tanrı'ya ihtiyacım var ve Tanrı da bunu İsa Mesih aracılığıyla sağladı mı? Yoksa, ben söyleyeyim, Ben ilk okuduğumda ne kadar saçma sapan bir kitap bu. Buna nasıl insanlar inanabilir diyerek geldim. Müslüman değildim tam o tarihlerde. Fakat İslam'ı savundum. Neden? Çünkü bu çok saçmaydı. Diğerine göre dedim ki ben onu savunayım ki argümanı kaybetmeyeyim. Burada da adam Petrus ve Yuhanna bir şeyin farkında. Bu adam gerçek ihtiyacının altın ve gümüş olduğunu düşünüyor. Bu Hristiyan olduktan sonra da geçerli kardeşler. Hristiyan olduktan sonra da sen ve ben devamlı düşünüyoruz. Ya Rab, eğer şunu sağlarsan, bana bunu verirsen her şey çok güzel olacak. Her şey düzelecek. Her şey tıkırında olacak. Ve istediğimiz şeylerin hepsi geçici. Hiçbir kalıcı değil. Çoğu zaman. Belki siz benden daha ve bu da doğru olabilir. Ben Rabbin sözünü öğretiyorum diye sizden daha kutsal değilim. Belki sizin yüreğiniz benden o anlamda çok daha ilerlidir. Umarım da öyledir. Ama kalıcı değil de kutsal kitabın öğrettiği devamlı diyor ki kalıcı şeyleri arzulayın ama yüreğimiz devamlı etrafa bakıyor. Ya şu olsa, bu olsa, şöyle olsa, çocuklarım, eğer çocukları olan aileler çok daha iyi bilir, şey olur. Yani bebekken aman böyle sağ salim şu yaşlara, aman okula girdiğinde aman şu okulu bir bitirelim, aman üniversiteyi bitirelim, aman evlendirelim, aman şu olsun. Bitmiyor. Son gününüze kadar bir kişi hakkında senin dışında birilerini devamlı kaygılanıyorsun, düşünüyorsun. Ama hiçbir şeylere gücün yetmiyor. Her şey kontrolün dışında. Ama diyorsun ki keşke şu olsa, o zaman her şey yoluna girecek. Ve burada Petrus bunun farkında. Kardeşim, altın ve gümüş yok bende ama bende olanı sana vereyim. Senin ihtiyacın bende olan. Ve orada ne yapıyor? Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak devam ediyor. Burada hemen ilk soru şu. Ben soruyorum kendime. Normalde bunu çalışırken sordum. O adamın ihtiyacı olan fiziksel iyileşmeydi o zaman. Yani altın veya gümüş değil. Fiziksel iyileşmeydi adamın ihtiyacı olan mı diye düşünürüz. Ve eğer öyleyse biz neden insanları iyileştiremiyoruz? Aynı şekilde ya da iyileştirdiğimizi çok sık görmüyoruz. Çok nadir görüyoruz. Eğer onu yaparsak biz de o adam gibi oluruz. Ya Rab, yani şunu verirsen her şey düzelecek. Ayaklarım iyileşsin. Değil. Burada fiziksel bir iyileşme yok. Çünkü ne oluyor hemen sonrasında? Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Adamın asıl ihtiyacı sadece fiziksel değildi. O fiziksel limiti başka bir şeye engeldi. Tapınağa girmeye engeldi. Onu getirenler tapınağa getirmiyorlardı. Onu getiren kişiler tapınağın önünde dilensin diye getiriyordu ve kendisi kötürüm. Hareket edemeyecek durumda. İşte o kötürüm kişiye Petrus ve Yuhanna gelip iyileştiriyor ki insanın ve bu dünyanın seni gördüğü noktada değil, Tanrı'nın gördüğü, yönlendirmek istediği noktaya gidebilesin. Bu dünya sana al tapınağın önü, çok yakınsın, seni buraya layık görür bu dünya. Fakat Tanrı öyle görmez. Petrus ve Yuhanna ne yapıyor o adamı? İyileştiriyor. Adamın tepkisi ne? Tanrı'yı överek tapınağa girmek. İhtiyacı olan buydu. Onun önünde bir engel vardı. O engel de fiziksel bariyerdi. Etrafımızdaki insanların ve bizim ihtiyacımız farklı şeyler olabilir. Ama insanların o bariyerine değil, o engeline değil, hatırlamamız gereken insanlara engel olan neye engel bu şey? Tanrı'yı övmeye ve Tanrı'nın evine girmeye engel. O zaman sen ve ben kilise olarak ne yapmalıyız? Eğer İsa Mesih'in talebesi, eğer onun yollarında yürüyen bir kişi değilsek, asıl ihtiyacımızın bugün var, yarın yok olacak kemiklerin iyileşmesinden daha çok ben Tanrı'yı tanıyabilir miyim? Eğer ben varsam, benim bir amacım varsa ben onunla bağ kurabilir miyim? Asıl ihtiyacımız bu. Asıl yüreğimizi tatmin edecek şey olan şey bu. Sen ve ben devamlı fiziksel, maddi, manevi şeylere böyle aile ilişkilerine odaklanıyoruz. Ama bilmiyorum biliyorsunuz ama ilişkiyi bir düzeltirsin, 2 ay sonra tekrar bir şey çıkar. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 12 ay sonra. Hiçbirinde koruyacak gücümüz yok. Ama Tanrı ile olan bağımız, Kutsal Kitabın öğretileri nedir? Kalıcıdır. Ve burada hemen sorsan ne oluyor? Tanrı'yı överek onlarla bir de tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Kilise kendi aralarında takılıp hadi kardeşler ilahiler söyleyelim, güzel Rabbin sözüne odaklanalım, konuşalım, sohbet edelim değil. Taştığında burayı, Tanrı'nın evini daha ulaşılabilir kılmalı. Buraya gelmeye çekinen, gelmeye uzak, farklı farklı bariyerler, milliyet olabilir. Sen Türksün kardeşim, senden Hristiyan olmaz. Sen Kürtsün, sen şusun, sen busun. O engelleri kaldıran bir kilise olduğumuzda, Tanrı'nın evi işte o zaman övgüyle yaklaşan kişilerle dolacaktır. Sen ve ben o zaman kilise olarak neyi düşünmeliyiz? Etrafımızdaki insanların bariyerleri neler? Neden gelemiyorlar bu tapınağa? Neler engel? Fiziksel ihtiyaçları mı var karşılanması gereken? Burada olduğu gibi, Petrus ve Yuhanna'da olduğu gibi. Farklı ihtiyaçları mı var? Kilise içine dönerek, kendi içine kapanarak büyüyemez. Hayatta bile kalamaz. Bizler topluluk olarak İsa Mesih'in söylediği neydi? Hemen okuyayım. İsa Mesih ne dedi öğrencilerine? Şunu söyledi, dedi ki ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Kardeşlerim taşmak zorunda. Eğer bu topluluk sağlıklı olacaksa taşmak zorunda. Ama ne anlatacağız demiştik? Bir kelime vardı birinci bölümde. Tanıklarım olacaksınız derken kullandığı kelime neydi? Grekçe bak bir kelime daha öğrenmiştik. Neydi? M ile başlayan Martus. Martus için ne demiştik? Tanıkların en güzel yanı neydi Martus'un? Sadece duyduğunu, gördüğünü anlat. Hiç kimse sana şey demiyor. Git bütün Hristiyan ilahiyatınız baştan sonuna oku ve anlat değil. Tanrı senin için ne yaptı? Git onu anlat. Başka bir şey yok. Yani bu adam sonra hesaba çekilirken de, diğer iyileştirilen insanlar hesaba çekildiğinde, seni kim iyileştirdi anlat bakalım. Siz hangi güçle yapıyorsunuz anlat bakalım dendiğinde, eskiden kördüm, şimdi görüyorum. Tek bildiğim bu. İşte bu sizden istenen, Tanrı'nın senden istediği bu. O zaman dışarıya bakıp, biraz daha çok ilahiyat değil de, Tanrım hatırlat bana, ne yaptın hayatımda? Beni nelerden kurtardın? Hangi dualarıma cevap verdin? Nasıl benimle birlikte oldun? İşte ben buna odaklanırsam etrafındaki insanlar da aynı zorluklarla karşılaşıyor ve onları gördüğümde ben de o acıyı çektim ve Tanrı benimle böyle buluştu. Bana böyle destek oldu ve beni güçlendirdi, beni değiştirdi diyebiliriz kardeşler. Son olarak burada odaklanmamız gereken iyileşmiş bir mucize değil. Mucizeler bir ilahiyatçının dediği gibi bir fragmandır. Olacak olana işaret eder. Neyin fragmandır mucizeler? İsa Mesih insanları iyileştirmedi mi? İyileştirdi. Doyurdu mu? Doyurdu. İnsanları ölümden diriltti mi? Diriltti. Fakat bunlar asıl değildir. Bunlar fragmandır. Gelecek olana işarettir. Gelecek olan nedir? Göklerin egemenliği. Göklerin egemenliği geldiğinde kötürüm olmayacak. Göklerin egemenliği tamamıyla geldiğinde açlık olmayacak. Göklerin egemenliği tamamıyla geldiğinde gözyaşı olmayacak der Kutsal Kitap. Fakat kilise olarak bizim yaptığımız bir anlamda bu ön fragmanı etrafımızdaki insanlara yaşatmak. Tanrı'nın benim hayatımdakini paylaşarak Rab benim için bunu yaptı bir fragman. Senin hayatında da yapmak istiyor. Ve bu fragmanları çoğaltarak gözlerimiz o son ana. Tanrı dünyayı yok etmeye gelmeyecek, tamamıyla yenilemeye gelecek. Asıl o göklerin egemenliği. Bugün kilise aracılığıyla göklerin egemenliği yayılıyor. Bu savaşın olduğu İran, şu an bombalar patlıyor, insanlar hayatlarını kaybediyor. Dün duyduğumuza göre bir kız çocuklarının olduğu bir okul ve 160'a yakın kişinin hayatını kaybettiğini duyuyoruz. Yani acılarla dolu, fakat aynı zamanda kilisenin en hızlı büyüdüğü yerlerden bir tanesi İran. Hristiyan oldukları için öldürülenler var, Hristiyan oldukları için acı çeken insanlar var. Ve öyle bir ortamda kilise büyüyor. Burada da acı olmak zorunda değil, fakat kilise sadık kalırsa efendisine, sadık bir şekilde insanların önündeki o bariyerleri, o engelleri kaldırırsa, o insanları tutup kilisesine, tapınağına getirirse, işte biz o zaman o kilise, o başlangıçtaki o kilise olmaya başlayabiliriz. Çok güzel yaptığımız şeyler var kilise olarak. Mesela Paskalya zamanı geliyor. Mükemmel bir şekilde insanları ağırlayacağız. Yüzlerce kişi gelecek. Binlerce kişi duyacak. Noel'de yaptık. Paskalya'da Rab dilerse yine yapacağız. Kapılarımızı herkese açıyoruz. Ama kilise olarak her zaman sormamız gereken, pastör olarak benim, kilisenin üyeleri olarak sizlerin sorması gereken şey şu. Ya Rab, etrafımda bu dünyanın hor gördüğü, bu dünyada çok acı çeken, benim görmem gereken kişiler var mı? Senin gözünle bakmam gereken, senin bana verdiğin değeri vermem gereken kişiler var mı? Bu bize bir örnek. Aynı şekilde, Ya Rab, etrafımdaki insanlar nelerle zorlanıyor ve bana emanet ettiğin, bana güvendiğin ve kullanmamı istediğin bir araç var mı? Bu hemen yanlış anlamayın. Para olmak zorunda değil. Maddi, manevi. Tanrı'nın çağrısı Martus. Tanık. Senin hayatında Rab ne yaptı? Tek istediği bu. Sana vermediği bir şeyi senden istemiyor. O hikayeyi ben sana verdim ki paylaşasın. Kilisesini büyütecek. Kilisesini burada geliştirecek. Ve yapıyor da. Son yıllarda özellikle kilisemizdeki vaftiz olan kardeşleri, şu an 3. kilisemizdeyiz, birlikteyiz. Yapıyor, yapmaya devam ediyor. Gelin soralım.